Ayrım 55, sayfa 521. Telefonunu ve cüzdanını masaya bırakıp köşeye attığı kullanılmış prezervatif aldı. Koridordan banyoya doğru yürürken önünden geçtiği mutfakta bir şey olduğunu hissetti. Ama bu arada banyoya gelmişti. Prezervatifi tuvalete atıp sifonu çekti. Geri döndü mutfağa, ışığı yaktı. Kimse yoktu. Su doldurdu çeşmeden ve musluk suyunun içine yüklenmiş onlarca zehre, özellikle epifiz bezini kireçlendiren florüre aldırmadan bir bardak suyu içti. Bardağı yerine koydu. Koridora çıktığında telefonu çalıyordu. Açmayacaktı. Tereddüt etmeden banyoya yürümeye devam etti. Telefon sesi kesildiğinde banyoya girmişti bile. Gömleğini çıkartırken fark etti. Niye duş perdesi kapalıydı? Kendisi asla perdeyi kapatmazdı. Perdeyi açtı bir hamlede, gardını alarak. Küvet boştu. Arkadan sessizce yaklaşıp kolunu boynuna dolayarak sıktı Göksel. Yahya yere düştüğünde kendi bedenine bir kez doladığı kolu, koli bandını koparıp eline aldı. Yahya'nın önce ağzını bantladı, sonra ellerini arkadan sabitledi. Ayaklarını çapraz yapıp bandı doladı. En son gözlerini de bantladı. Yahya banyonun zemininde uyansa bile hareket edemeyecek şekilde bırakılmıştı. Balkona geri döndü. Çoraplarını ve ayakkabılarını alıp sakince giydi ve balkon kapısını kapattı. Masanın üstündeki telefonunu elindeki peçeteyle sessizce aldı. Delikten bakıp apartmandan birisinin olup olmadığını kontrol etti. Ve anahtarı alıp yavaşça açtığı kapının ışıkları yakmadan merdivenlerden 3 kat indi. Sokak kapısına yaklaşıp bekledi. Sokak sessizdi. Kapıyı açtı. Kız kapının önünde öylece beklemekteydi. İpini çözmek için ona yaklaştığında kız aniden kafasını kaldırdı. Sonra ayağa fırlayıp Göksel'in kolunu kokladı. Hırladı, kokladı, hırladı. Koklamaya devam ederken Göksel bir hamlede ağızlığı taktı. Onu kucağına almayı planlamıştı ama gerek kalmadı. Kız ayaklanmıştı. Apartmanın zifiri karanlığına rağmen ikişer üçer çıktı kız merdivenleri. Peşinden kendisine yetişmek için acele eden Göksel'i beklemedi. Yahya'nın kapısına geldiklerinde kız hırlamaya başlamıştı. Ama neyse ki ağızlık vardı. Hırlaması havlamaya dönüşmüyordu. Telefonun ışığını kullanarak açtı Göksel kapıyı. Tam içeri girerlerken apartmanın ışığı yanmıştı. Birileri yukarı çıkmaya başlamıştı. Göksel kapıyı kapatıp delikten gelenin kim olduğuna bakarken kız evin içinde dört döndü. Merdivenlere çıkanlar katı geçip yukarı yönelince çekildi delikten Göksel ve koridorda dikilip kızın yeri koklaya koklaya kapalı banyonun kapısının burnuna dayamasını izledi. Hırladı kız. Havlayamadığı için hırlamaları bir türlü açılamayan kapının çaresizliğinde sızlanmalara, fiyaklamalara dönüşmüştü. Kafasını kaldırıp Göksel'e baktı. Gözlerini Göksel'den ayırmadı. Göksel kapıya doğru bir adım attı ve ilk defa kuyruğunu sallamaya başladı kız. Çaresizliğinden kurtulmanın umuduyla. Açtı kapıyı Göksel ve saldı onu içeriye. Kızın ağzındaki ağızlığa rağmen ayılmış yerde yatan, her yeri bantlı, çıplak Yahya'yı ısırmaya çalışmasını izledi. 5. Özge ve Şaban Meydanoğlu. Susmak için daha fazla dişlerini sıkmayacaktı. Sadık'ın tembihlemelerinin de canı cehennemiydi. Burada oturup Sadık tarafından bir parazit gibi suratına yapıştırılmak zorunda bırakılmış bir gülümsemenin altında kendine söylenen saçmalıkları dinleyemeyecekti. Kelimeler resmen sıkılı dişlerin arasında direncini kırıp çıktılar. Gelişmişlik, insan hayata en büyük zararı. Başkasına söylediği yalana inanmayan başlayınca verir. Nasıl geliştik biz? Hukukun bittiği, tek bir kişinin dahi hakkını arayamadığı, en basit bir davanın 3 yıl sürdüğü ve sonunda takipsizliklerle sonuçlandığı, hakimlerin parayla satın alındığı, hakkın pazarlandığı bir ülkeyiz. Halk birbirinden nefret eder durumda. Kitle kitle bölündük ve derken elini masaya vurdu Şaban Meydanoğlu. Tüm bunların yeni mi olduğunu sanıyorsun? Şimdi mi görüyorsun? 20 yıl önce satılık değil miydi o hakimler? Davalar sürmüyor muydu yıllarca? Hak pazarlanmıyor muydu? Yüzlerce yıldır burada yaşamış binlerce insanın bir gece içinde evlerini bırakıp kaçmak zorunda bırakıldığı bir ülke... Bir ülkeydi burası. Rumlara ne oldu sanıyorsun? Ama gücüne gitmiyor. Gece yarısı evin basılmadığı, baban dövülmediği, ablana tecavüz edilmediği için canın acımıyor. İçinde bir yerde ne olmuşsa olsun diyorsun. Evleri bize kaldı, oh diyorsun. Başına bağladığı örtü yüzünden hastaneye alınmayanların ülkesiydi burası. Devlet kurumlarına giremedikleri için hayvandan bile daha değersiz görünenlerin ülkesiydi burası. Asıl senin o naralarını atmak için sabırsızlandığın milliyetçiliğin bu ülkede kendisinden farklı ne varsa yıkıp geçti. Abartıyorsunuz diye lafa girdi Özge. Kendisine sus diye bağıran Sadık'ın bakışlarını yıkarcasına ve zihninde konuşma diye çalan alarmları susturucasına. Ama Şaban şakağında beliren damarının kan pompaladığı gözlerin içindeki alevle devam etti. Abartmıyorum, abartmıyorum. Sana yaşadığımı anlatıyorum. Böylesinizdir siz. Başınıza gelmeyince yok sayarsınız. Saçın açık diye alınma bakalım bir kuruma. Uğradığın haksızlığın sen uğramış olsaydın, şimdi vücuduna bağladığın bombalarla basardım burayı. Sana 10 yıl önce olan ama şimdi olmayan şeyleri söyleyeyim Özge Hanım. Onları da ekle listene. 10 yıl önce anasından öğrendiği dili konuşmakta ısrar etti diye biri kaybolurdu doğuda. Gözaltına alınanlar pencereden düşüyor, gözaltındayken yok oluveriyorlardı. Sınırdaki ağanın eline silah verip kendi vatandaşını ona öldürtüyorlardı. 10 yıl önce cahillik, eğitimsizlik suç sayılıyordu bu ülkede. Cahilsin diye dayak yiyordun polisten ve yine cahilsin diye konuşamadığın düzgün diline bakıp adam yerine asla konulmuyordun. Savcıya bile gidip hakkını arayamıyordun. Kitle kitle bölünmüşlük zaten. Sadece bir taraf o kadar bastırılmıştı ki bağırsa da sesi çıkmıyordu. Tüm bu olanlar senin başına gelmiyordu Özge Hanım. Kayırılmıştın. Gittiğin o pahalı okulun bahçesinde, sokakta ayakkabını boyayarak yaşamak, hatta ailesini yaşatmak zorunda olan çocuklardan, devlet kurumlarına girebilmek için başörtüsünü çıkarmak zorunda kalan teyzelerden haberin yoktu. Şimdi var. Nasıl haberin oldu? Çünkü biz onlara senin görmezden geldiğin, umursamadığın, bakınca burnunu kıvırdığın o canlara ses olduk. O yüzden buradayız. Bizim halkımız onlar. Seninki ise kendi keyfi bozulmasın diye kanal değiştirir gibi fikir değiştiren, kafasını çeviren züppeler sürüsü. Gelişiyoruz tabii. Makyajının altına saklanmış tüm sivilceler yüzeye çıktı şimdi. Ama hep oradaydılar. Sadece sen daha yeni görüyorsun. Başkanı seçildiğin partinin oy verenlerini bir inceleseydin, o zaman direniş dedikleri şeyin bilgisayar başında sadece parmaklarıyla yaptıkları bir saçmalık olduğunu anlardın. Susmak istiyordu, susması şarttı. Sadık'ın sıkı tembihlemelerinin tüm planlarının dışına çıkmıştı siniriyle. Söyledikleriyle iltihabından besleniyorsun diye bağırmak istedi ama iltihapta yaşayan bir bakteriye doğasına haykırsan ne değişirdi ki? Yanlışlar yanlışları doğurmuş, doğru zayıflarken yanlışlardan beslenenler güç bulmuştu. Hakkı vardı söylediği şeylerde ama geçmişin haksızlığından beslenip yeni haksızlıklara yataklık etmek asla kabul edilemezdi. Sadık'a kaydı Özge'nin gözleri, yüzü nasıl da sancıyla çaresizdi. Ne yapıyorsun sen, niye konuşuyorsun, niye konuşuyorsun diye der gibiydi, sus artık diye yalvarır gibiydi. Özge Şaban'a baktı ve girdiği karanlık çıkmaz sokaktan geri dönercesine. Ne istiyorsunuz benden dedi. bu gereksiz tartışmayı daha fazla uzatmayacaktı. Buraya uzlaşmaya gelmişti. Ama bir çizginin farklı uçlarında duran iki kişi nasıl birleşsindi? O birleşmeye hayatın pisi gerekti. Şaban böyle birini beklemiyordu. Karşısında kibar kibar oturan, kamufle oyunları oynayacak, hürmet gösterecek, yalancılıktan tebessümlerle güven vermeye çalışacak, hatta yandaşmış gibi davranacak birini bekliyordu. Karşısına gelen herkes gibi olacağını düşünüyordu Özge'nin. Ama aynı seyrettiği o virellerdeki gibiydi Özge. Deliydi. Akıllı bir deli. Düzeni değiştirecek delilikte biri. "Sen ne istiyorsun?" dedi. Özge'nin içinde yanan ateşin yıllar önce kendi bedeninde de alev aldığını bilmenin yorgunluğuyla. Keşke onu anlatabilseydi. Keşke tüm dünyada anlatabilseydi. Doğruyu yapmak, hakkı korumak çok çabalamıştı. Doğruyu yapmak kolay olmuyordu. Bazen yalanlar söylemek, bazen biraz olayı anlaşılır kılmak farz oluyordu. İnsanları kontrol etmek şart oluyordu. Yalanlar başka yalanları doğuruyor, kontrol eden insanlar karşılığında hep bir şey istiyorlardı. Adaletin olabilmesi için adil olmak yetmiyordu. Ama biraz kurnazlık gerekiyordu. Herkesi aynı anda mutlu etmek bir sürü manevrası gerektiriyordu. Bazen hak için hak yemek gerekiyordu. Ama sustu ve sorusunun cevabını bekledi. Bunca yıldan, bunca ikiyüzlülükten, bunca ihanetten sonra anlatmaktan vazgeçmişti. Herkes kendisi yaşayıp görecekti. Özge bir an durdu, gözlerini Şaban'ınkilerden ayırmadan. Sonra sağa doğa dönüp baktı. Yıllar önce ona adalet demişti bu soruyu kendisine sorduğunda. Adalet dünyayı alt üst edebilecek kadar güçlü, asla var olmayacak kadar da güçsüz bir duygudur. Gelmesiyle bir mucize kadar nadirdir diye cevap vermişti Sadık. Mucize dedi Özge. Şaban'ın hiçbir şey anlayamayacağını ama Sadık'ın anladığını bilerek ve sonra devam etti. Bir daha asla kimsenin kayrılmamasını istiyorum. Senin kayırdıklarını kayırmaktan vazgeçmeni istiyorum. Hukukun hakkı adanmasını istiyorum. Kimin hakkı olursa olsun, haklı olanın kazanmasını istiyorum. Hakkı yendiği için çaresizlik içerisinde yardım arayan insanlar olmasını istiyorum, dedi. Elini yumruk yapıp masanın üzerine sakince koyarken gözündeki o nefretin silinmemesini ve getirildiğin göreve bu ülkede yaşayan milyonlarca insanın her birinin iyiliğini yapmak için, hizmet etmek için getirildiğini hatırlatmanı istiyorum. Ağzını açtı bir kez ama konuşmadı. Hemen kapattı. Gözlerini Özge'den ayırmadan öylece baktı ona. Masaya vurduğu yumruğu, kızın masaya koyduğu yumruğunun tam karşısındaydı. Sinirlenmek istedi ama insan böylesine samimi birine sinirlenemezdi. Söylediği şeyler için buradaydı. Çok belliydi. Hesapsızdı. Bu yüzden sicilinde onca taramaya rağmen bir şey çıkmamıştı. Bu yüzden dinlendikleri telefonlar da bomboştu. Çünkü kız gerçekti. Buraya gönderilmemiş, adalet istediği için gelmişti. Bunlar en tehlikelileriydi. Asla vazgeçmezlerdi. Şaban aniden sakinleşip bir süre öylesine baktıktan sonra geriye yaslanırken "Hangi uçakla gittin Washington'a? Jet miydi?" dedi. Kontrolsüzce kaşları çatıldı Özge'nin. Sadık'a baktı. Ama Sadık önüne bakıyordu. Özge karar verdi. Cevap vermeyecekti. Şaban, "Jefferson Hotel'de mi kaldın? Seni de kollarını açıp mı karşıladılar? Dünyaya yardım etmek istediklerini mi söylediler?" dedi. Duyduğuna inanamadı Sadık. Kafasını yerden kaldırıp önce Şaban'a sonra Özge'ye baktı. Özge'nin hızlanan kalbi öyle atıyordu ki göğüs kafesindeki ritim buradan bile belli oluyordu. Sadık hata yapmıştı onu buraya getirerek. Şaban'ın bu kadar açılacağını, Özge'nin de tembihlediği gibi köşesinde oturup gülümsemeyeceğini tahmin etmeliydi. Kibriti aleve tutmuş ateş almasını beklemişti. Ama maskeler düşmüştü. Dünya sarsıntıdaydı. Şaban son darbeyi indirdi. Bizim Murat Bey'i iyi tanıyor onlar. Bizim yolculuğu anlatmadı mı size? Özge aniden ayağa kalktığında bir an bile bakmadı Sadık'a. Sadık yok olmak istedi. Şaban bunu ona nasıl söyleyebilmişti? Yıllardır sakladıkları sırrı nasıl böyle ifşa edebilmişti? Ayağa kalkan Özge'den gözlerini ayırmadan Şaban çok sakindi. Uzun süredir aklındakilerini söyleyen biriyle konuşmamıştım. Hemen gidecek misin Özge Hanım? Söylemek istediklerim henüz bitmedi dedi. Buyurun söyleyin diye karşılık verdi Özge. Zihni allak bullaktı. Şaban da ayağa kalktı. Rasim ve Sadık da hemen ayaklandılar. Gel yürüyelim şöyle dedi. Diğerlerinin eliyle bekleyin işaret yaparken. Odadan çıktılar. Sarayın en alt kattaki büyük salona asma kat şeklinde düzenlenmiş iç balkonda yürümeye başladılar. Üçüncü kattaydılar. Şaban, ilk ne yapmayı düşünüyorsun başbakan olunca dedi. Ani bir sakinlik ve mucizevi bir anlayış vardı sesinde. Özge, başbakan olmayı düşünmüyorum diye cevap verdi. Şaban hafifçe güldü. Tam konuşacaktı ki Özge bakışlarını ona çevirmeden lafa girdi. Muhalifi olmayan bir otorite yoldan çıkar, görevini unutur dedi ve durup Şaban'a döndü. İlk yapmayı planladığım şey iyi bir muhalefet olabilmek. Çok ciddiydi Şaban'ın gözlerine bakıp. Çok yalnızsınız dedi. Çok yalnızsınız. Uzun süredir kendisine söylenmiş en gerçek cümleydi. Yapayalnızdı Şaban. Her saniye kendisine yalnız olmadığını, arkasında milyonlarca insan olduğunu söylese de çok yalnızdı. Her şeyi kontrol etmek, herkesi yanında tutmak için motive etmek, her sabah kalkıp savaşmak, hayatı savaşarak yaşamak, savaşı yaşamak, yaşamla savaşmak diye düşünürken, savaşmak için doğmadık, anlamak için buradayız. Tek başımıza kaldığımızda, karakteri bizden daha zayıf olanlardan akıl almaya başlayıp sürekli onaylandığımızda kendimizden uzaklaşırız. Kendinden uzaklaşan herkes için savaşa döner hayat demişti Özge. İlk defa Sadık'ın gördüğü ve Özge'nin gözlerinin içine onun samimiyetine bakan herkesin göreceği şeyi gördü Şaban. İyilik, katıksız, karmaşasız iyilik. İnsanın tüm paranoyalığını söküp alan bu iyilik. Aç olan birini besleyen birinin iyiliği gibi romantik değildi. Hak için kendini feda edebilecek birininki gibi kararlıydı. İyiliğin kararlılıkla hal bulması sık olur bir durum değildi. İyiler hep biraz ezikti. Hep biraz fazla anlayışlı, hep biraz fazla kabul etmeye, ikna edilmeye hazırlardı. Ama bu kız öyle değildi. Ya yapacak ya da uğrunda yok olacaktı. Omuzları düştü Şaban'ın yüzü önüne dönerken. Sizi geçireyim dedi. Yenilmiş gibiydi. Özge'nin kararlılığı değildi onu yenen. Ya da Amerika'dan aldığı destek de değildi. Seçimleri kazanabilme olasılığı hiç değildi. Zaten kazanması mümkün değildi. Yenilmişti. Çünkü kendisi vardı karşısında. Yola çıktığında halka ettiği yeminleri eden kişi şimdi Özge'nin bedeninde yanında yürümekteydi. Kendisinden uzaklaştığını hatırlatabilmek için hayat sanki ona kendini göndermişti, yenilmişti. Özge'nin gençliğinde kendini gördüğü için değil, Özge'nin yaşlılığında kendini göreceği için. Kararlı bir iyilikle yola çıksa da onun da yenileceğinden emindi. Kendine yenilecekti. Bir şeyleri değiştirmek için kontrol etmeye çalışacak, yapılması gereken şeyleri yapabilmek için küçük yalanlarla, örtbaslarla adım adım girecekti o bataklığa. Kendisinin şimdi beline kadar saplanmış olduğu bu bataklığa. Sonra o da özüne hatırlatan bir gencin karşısında kendini böyle yenilmiş hissedecek ve susacaktı. Aynı şimdi kendisinin yaptığı gibi. Aynı yıllar önce partisine girip her şeyi elinden aldığı adama yaptığı gibi. Sessizce yürüdüler. Çıkışa geldiklerinde Sadık ve Rasim dışarıda beklemekteydiler. Rasim'in suratındaki nefret, Sadık'ın suratındaki sıkıntıyla eşleşince pek fark edilirdi. Gerçekliğe o an dönmüş gibi derin bir nefes aldı Özge. Şaban'a dönüp, "Allah hata yapmaz," dedi aniden ve Şaban'ın karışan ifadesinden gözlerini ayırmadan devam etti. Ayrım sonu.